Ayrım 37.
Sayfa 332. Bu ilkeyi sonradan katedral üyesi de yineleyecektir. Oysa ruhu eğlendirecek olan, gözlerin ya da hayalin önüne koyduğu şeylerde gördüğü, bulduğu güzellik ve uyum olmalıdır. Bir çirkinlik, özensizlik içeren hiçbir şey bize zevk veremez. 1.47. 19. yüzyıla kadar mimesis ve harmonya ilkelerini izleyen mimetik temsil kuramı, romantik yazarların geleneği eleştirmesiyle değişmeye başladı. Dipnot: Mimesis ve harmonya üyeleriyle tanımlanan temsil anlayışı 19. yüzyıla kadar sürdü. 1800'de Samuel Taylor Coleridge ve William Wordsworth, uzun tartışmalar sonucu geliştirdikleri yeni şiir kıstaslarını Wordsworth'ün kaleme aldığı bir ön sözde ilan ettiler. William Wordsworth, Preface to the Second Edition of the Lyrical Ballads, The English Romantic Writers, yayını hazırlayan David Perkins, New York 1967, sayfa 320'den 31'e. Romantik temsil kuramında Aristotelyen temsil kuramının her iki kategorisi de sorgulandı. Taklit artık önemli, yüksek sınıftan ya da yüksek moral değerler taşıyan insanların yaşam ahlakının ya da doğasının taklidi değildi. Ki bu özellikle 17. yüzyıl klasisizminin Aristoteles yorumuydu ve yukarıda Fielding'i tartışırken gördüğümüz gibi 18. yüzyıl romanında hala etkisini sürdürüyordu. Sanat hiçbir şeyi taklit etmezdi. Yalnızca sanatçının doğaüstü yaratıcılığının ifadesiydi. Kaynağı fiziksel gerçeklik değil, düş gücünün fantazileriydi. Zevk veren uyuma gelince, bu da sanatı tanımlamak ve iyi sanat yapmak için son derece evcil bir kavramdı. Zaten büyük sanat eserlerinde, örneğin Sofokles'in tragedyalarında ya da Shakespeare'in yapıtlarında harmonyadan söz edemezdiniz. Çünkü insanın varoluşunun temelinde harmonyanın yattığı gibi bir varsayım yapılamazdı. Tersine uyumsuzluğun, kaosun, groteskin yattığına ilişkin daha çok ipucu var gibiydi. Ne olursa olsun, İngiliz romantik şairleri neoklasik temsil kuramına ve sanat anlayışına baş kaldırmaya kararlıydılar. Onlara katılan Victor Hugo, Notre Dame'ın kamburunda güzelle çirkini eşleştirerek harmonya tanımının saltanatını yıktı. Neoklasik temsil kuramından romantik yaratıcılık kuramına geçişi açıklayan klasik çalışma M.H. Abrams'ın The Mirror and the Lamp'idir, New York 1953. Abrams, modernizmle birlikte mimesis ve harmonya kavramlarının birbirinden kopmakla kalmadığını, ardından her ikisinin de alt paradigmalarla kuşatıldığını savunur. Mimesis, içerik, harmonya biçimle özdeşleştirilip ayrıştırılırken, içerikçilerle biçimcilerin kavgası, sosyolojik ve Marksist eleştiri, Saussure dil biliminden esinlenen yapısalcılık, Freudcu ve Jungcu psikanaliz, Nietzsche felsefesinden esinlenmiş güç ve söylem analizleriyle pekişti. Ama ne olursa olsun, hala taklit ve uyumdan söz ediliyordu. Yazının temsil ettiği bir dış dünya yatsınmıyordu. Sınırları çok genişletilmiş biçimde de olsa, bilinç boyutundan sapıp bilinçaltını keşfe yönelmiş de olsa, temsil hala temsildi. Yani insana ilişkin bir gerçekten söz ediyordu. Kısacası yeni eleştiri, Rus formalizmi, Marksist eleştiri ve yapısalcılık, yazın metninin dünya ve insanla sistematik ilişkisini yatsımadı. Ta ki postmodernizm dediğimiz gerçekten antimimetik yönelişlerin yazın sahnesine egemen olmasına kadar. Postmodernizmin antimimetik yönelişini edebiyatın taklit ve temsil ettiği, hatta göndermede bulunduğu bir dünya, birey ve toplum olamayacağını öne sürmesiyle tanımlayabiliriz. Bir edebiyat yapıtının belli bir yer, zaman, ya da toplum ve insan ilişkilerinden söz etmesi demek, asla bu yer, zaman ve ilişkileri temsil etmesi demek anlamına gelemez. Dilin temsil ettiği ya da edebileceği bir gerçeklik olduğu sanısı yanılsamadır. Dil gerçeğe tekabül edemez ama en azından postmodern psikoanalizin tezinde gerçeği kurar. Bu antimimetik anlayışın Platon'un antimimetik anlayışına yakın düşmesi rastlantı değildir. Çünkü dilsel işaretin nesneden olduğu gibi tüm gerçek dünyadan koptuğu, ontolojik olarak bildiğimiz tüm diğer nesnelerden farklı bir şey olduğu görüşü, Jean Baudrillard ve Gilles Deleuze gibi filozofların doğrudan Platon'un yeniden yorumlamalarıyla ifade edilmiştir. Bu yoruma göre Platon, sanat gerçeği temsil edemez, gerçeğin gölgelerini taklit eder derken, 20. yüzyılın sonunun felsefesinin simulakr kavramından anladığına çok yakın bir şey olabilirdi. Platon'a göre sanat gerçeğin dünyadaki nesnelere yansımış imgesinin gölgesi ise, 20. yüzyılın son felsefi ekolüne göre gerçeklik diye algıladığımız şey dilde dolaşan bir gölgedir. Bakınız özellikle Gilles Deleuze, Plato and the Simulacrum, çeviren Rosalind Krauss, Oktober 27, kış 1983, 45'ten 56'ya. Cervantes'in Don Quixote'de ortaya koyduğu temsil sorunsalı ve bu sorunsal çevresinde geliştirdiği tartışma, kendisinden önce yazın alanında 100 yıldır görsel sanatları ve dil kuramını da kapsayan çerçevede ise 200 yıldır süren tartışmanın olgun bir ifadesiydi. Tartışma Cervantes'le bitmedi. Geçici cevaplarını 17. yüzyıl neoklasisizminde bulduktan sonra 18. yüzyılda Sterne, Diderot ve Fielding'de gördüğümüz gibi yeniden açıldı. 19. yüzyılın kendine özgü realizm anlayışında durulmuş gibi görünen temsil sorunu 20. yüzyılda yeniden doğdu. Tabii burada tarih ve fizik ötesi bir sorundan söz etmiyoruz. Dil sorunu ve bu sorunla birlikte gelen kurmacanın, dilinin hep ortaya attığı etik ve epistemolojik sorunların belli tarihsel koşullar altında daha keskinleşeceği açıktır. Eğer Cervantes 1605 ve 1615 yıllarında yazdığı bir kitapta 20. yüzyılda ortaya konulan temsil sorunsallarının hepsini öngörüyormuş gibi duruyorsa, bunun nedeni herhalde en başta Cervantes'in kültüründe dil sorununu ivedileştiren faktörle günümüzdeki gerilimi yaratan faktörün bir şekilde benzeşmeleridir. Bu faktörlerden biri kuşkusuz dil ve temsil meselelerini yakından ilgilendiren teknolojidir. Cervantes'in kültüründe matbaa, günümüzde ise bilgisayara dayanan metin çoğaltma teknolojileri ve bunların gelenekselleşmiş yaratma ve alımlama süreçlerinde açtıkları gediklerdir. Mimesis hakkında düşünmüş bütün kuramcıların ne denli farklı ekolleri temsil ederlerse etsinler, ilginç bir ortak yanları vardır. Onları cezbeden, ellerinde ya da karşılarında duran metin kadar, hatta bazen ondan da çok, olmayan metinler, o metnin arkasında gizli ya da eksik metinlerdir. 20. yüzyıl eleştirisinin dikkat çeken özelliklerinden biri, yazılı olandan çok olmayan, metnin kendisinden çok art metinle, mevcuttan çok namevcutla ilgilenmesidir diyebiliriz. Bu tanımlamanın dışında kalan tek eleştiri pratiği, yeni eleştirinin önerdiği okuma yöntemidir. Bu yöntemin temelinde sanat yapıtının organik ve mükemmel bir bütün olduğu varsayımı yatar. Yeni eleştirinin temsil fikri, taklitten çok uyumu, mimesisten çok harmoniyayı öne çıkarır. Metinlerin dilsel özelliği üzerinde yoğunlaşırken, en bütün, tutarlı, hatta tüketici yorumu arar. Ama bunun dışında kalan bütün eleştiri, kuram ve pratiklerinin yeni eleştirinin yorumcu yönelişine ters düştüğünü görürüz. Lukács'tan Althusser'e, Althusser'den Macquarie'ye, Macquarie'den Eagleton ve Jameson'a uzanan Marksist eleştiri geleneğinde yazında temsil, gizli bir art metnin, ideolojinin belirlemeleri olarak tanımlanır. Lukács'a göre yazar, egemen ideolojinin yansıtılmasında yalnızca aracıdır. Bu ideolojiyi ancak Balzac gibi gerçekçi yazarlar, tipik durum ve kişileri temsil ederek aşar. Yazın metni ideolojiyi ne denli gerçekçi ve eleştirel biçimde yansıtıyorsa, o denli başarılı, değerli ve kalıcıdır. Lukács kuramında gerçeklik, yatsınmayan ama sosyalist düzene geçip de ideoloji yok oluncaya kadar ulaşılması ve temsili olanaksız bir kategoridir. Lukács'ı izleyen Marksist eleştirmenler, yansıtma kuramının sorunlu olduğunu görüp, gerçekçiliği yazınsal bir kıstas olarak öne çıkarmaktan vazgeçtiler. Bunu yaparken daha da gizli bir metnin peşine düşmeyi seçtiler. Onların gizli metni, Lukács'taki gibi yazın metninde yansımalarını bulan ideoloji değil, yazın metninin bütünlüğünü, anlamlarını, mesajlarını yok ederek kendini hissettiren ideoloji tanımıydı. Dipnot: Louis Althusser, Marxism and Humanism, For Marx, çeviren Ben Brewster ve Alan Lane, Londra 1969, sayfa 219'dan 247'ye. Terry Eagleton, Criticism and Ideology, Londra 1976, sayfa 69. Macquarie, Eagleton ve Jameson'a göre her söylem gibi yazında ideolojinin bir parçası ve ideolojinin belirlediği sınırlar içinde var olabilecek bir söylemdi. İşte bu yüzden gerçeğe yakın, mimetik ve estetik, harmonik, bütünlüğe sahip olması olanaksızdır. İdeolojinin barındırdığı çelişkiler, kaçınılmaz biçimde o ideolojinin söylemine dahil olan yazın metninde yansıyacak ve yazara rağmen metnin uyum ve bütünlüğünü parçalayacak, o metni çatışma, çelişki ve parçalanma eksenleri üzerinde kuracaktır. Bu çatışma, çelişki ve parçalanmalar, metnin görünürdeki bütünlüğünü bozan, anlam merkezini yıkan bir başka metin oluşturur. Macquarie buna yazın metninin bilinçaltı der. Dipnot: Pierre Macquarie, Pour une théorie de la production littéraire, Paris 1970. Bu antimimetik bir tavırdır çünkü eğer ideoloji, insanların yaşadıkları gerçekle kurdukları yanılsamalı ilişkilerse, bu ideolojiyle biçimlenmiş sanat ancak bir yanılsamalar yumağını yansıtabilir. Nitekim eleştiri ve ideolojide Eagleton, ideoloji bireylerin yaşantılarıyla toplumsal konumları arasındaki ilişkiyi öyle yansıtır ki, bu yansıtma gerçeğin çarpık temsillerini garanti altına alarak egemen toplumsal ilişkilerin sürdürülmesine katkıda bulunur der. Dipnot: Terry Eagleton, Criticism and Ideology, Londra 1976, sayfa 54. Kısacası ideoloji gibi sanat da gerçeğin çarpık temsillerini garanti altına alan ideolojinin parçasıdır. O zaman sanatın ideolojilerin maskesini düşürdüğüne olan inanç ya da izlenim nasıl açıklanabilir? Eagleton, Macquarie'den esinlenerek soruyu şöyle yanıtlar. Yazınsal üretim biçimi, genel üretim biçimlerinden farklı olarak ideolojiye tümüyle teslim olmaz. Karmaşık yapısıyla, gerilim ve çelişkileriyle o ideolojiyi zorlayarak dayandığı yapma söylemleri açık eder. Eleştirinin işi çoğu kez görünen metnin ardında gizli yapma metinleri, bu saklı ya da eksik metinleri çözerek bilinçaltına inmek, nüfuz etmek ve yazınla ideolojinin bağını bilimsel olarak açıklamaktır. Eagleton'a göre kimi zaman metinlerin önemli ve ısrarlı boşlukları, örneğin Joyce'un Ulysses'inin, Bloom'la Stephen'ın bir türlü gerçekleşmeyen buluşmaları üzerine kurgulanması ya da Conrad'da olduğu gibi bazı metinlerin anlatılandan çok anlatılmayanla uğraşması, yazınsal yapıtların ideolojinin çarpıttığı gerçeklikten kurtulma çabaları olarak görülmelidir. Dipnot, Eagleton, Criticism and Ideology, sayfa 156-139. Bir başka genellemeye başvuracak olursak, yapısalcılık sonrası Marksist eleştiriye göre iyi yazınsal yapıt, bilinç altında, ideolojiyi aşıp gerçeği temsil edecek bir metne öykünür. Ama ideolojinin yadsınamaz varlığında, ancak ve ancak orada, ideolojiden ötede bir gerçeklik olduğuna işaret edebilen eksik metin üretebilir. Dipnot: Bir sanat yapıtında asıl önemli olan o yapıtın söylemediğidir, demişti Macaray. Çünkü her zaman sonunda bir metnin kenarlarında ideolojinin dilini buluruz. Bir an için saklanabilen ama yokluğuyla daha çok şey anlatan dilini. Purun Teori, sayfa 86 ve 60. Macaray'ın bu sözlerine yanıt olarak Sibel Irzık şu önemli soruyu sorar. Eğer Macaray'ın dediği gibi metin yalnızca söylemedikleriyle temsil işlevini yerine getiriyorsa, söylemediklerinin sınırı nerede çizilecektir? Ve bu sınır çizilemezse, o metnin neyi temsil ettiği nasıl anlaşılacaktır? Irzık, Deconstruction and the Politics of Criticism, New York 1990, sayfa 44. Yapısalcılık sonrası Marksist eleştiriyle sıkı bağları olan yeni tarihçiliğin yöntem olarak eksik metinleri aramayı benimsediğini söyleyebiliriz. Yaklaşımın tipik bir örneği için bakınız Stephen Greenblatt. Shakespearean Negotiations, The Circulation of Energy in Renaissance England, Oxford 1988. Yapısalcılık sonrası eleştiriye, en azından Amerikan bağlamına, felsefeden giren ve son derece etkili olan Jacques Derrida, Marksist eleştirinin tersi bir yönelişle Platon'dan Saussure, Batı düşüncesini söz merkezcilikle logosentrizm suçlarken, bu merkezin aslında bir metafizik varsayım olduğunu söyleyerek yapı çözümcü yöntemin temellerini atmıştı. Dipnot: David Lodge yayına hazırladığı Modern Criticism and Theory'de, Londra 1988, sayfa 107, Derrida kısmına yazdığı girişte, yapı çözümleme yönteminin edebiyat kuramına girişini Derrida'nın 1966'da John Hopkins Üniversitesi'nde Lucien Goldman, Svetan Todorov, Jean-Pierre Vernant, Roland Barthes, Jean Hippolyte, Jacques Lacan'ın da bulunduğu tarihi konferansta sunduğu Structure, Sign and Play in the Human Sciences başlıklı tebliğiyle gerçekleştiğini yazarken birçok Anglo-Amerikan akademisyenin inancını ifade etmektedir. Nitekim Derrida kıta Avrupa'sında edebiyat kuram ve eleştirisinden çok sosyal bilim, felsefe ve sanatta etkili olmuştur. John Hopkins konferansı tebliğ ve tartışmaları için bakınız The Structuralist Controversy, The Languages of Criticism and the Sciences of Man, yayına hazırlayan Richard Maxey ve Eugenio Donato, Baltimore ve Londra 1970, Derrida'nın sonradan L'Écriture et la Différence'da da yayımladığı metni ve tartışması için bakınız The Structuralist Controversy sayfa 247'den 72'ye. Bu merkez, der Derrida, değişmez bazı temel kavram ve ilkelerin, öz, varoluş, madde, özne, aşkınlık, bilinç, tanrı, insan gibi var olduğu varsayımıyla kurulur. Özellikle Descartes'a göre cogito, realistlere göre madde, idealistlere göre idea, metafiziğin yaslandığı üç temel varlıktır. Mimesis kavramı herhangi bir tarihsel noktada bu varlıklardan birine dayanır. Yazının düşünceyi, maddi bir gerçekliği veya evrensel değişmezi temsil ettiği sanılır. Oysa böyle bir temsil olanaksızdır. Dipnot: Derrida, Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences, Modern Criticism and Theory, sayfa 110. Ayrıca Saussure için bakınız De la Grammatologie, Paris 1967, 1-2. Derrida'nın Saussure okumasına göre hiçbir sistemin o sistemin içinde ya da dışında bir merkezi yoktur. Dipnot: Derrida, Speech and Phenomena and Other Essays on Husserl's Theory of Science. Çeviren David B. Allison ve N. Garver, Evanston, 1973, sayfa 129. Yazın metinleri de dahil olmak üzere metin okumaları, var olduğu iddia edilen bu kategorilerin yokluğunu göstermek üzere yürütülmeli. Bu kategorilerin üzerine kurulu logosantrik anlam hiçlenirken, bir palimpsestteki gibi satır aralarında yazılı olan hakikat, yani kategorik anlamın mümkün olmadığı sezgisi, dile dökülüp serbest dolaşıma salınmalıdır. Eğer Sibel Irzık'ın da işaret ettiği gibi, yapı çözücülük, varlık varsayımlı metafizik düşüncenin eleştirisi ve ters yüz edilmesi ise, ne anlamdan ne de temsilden söz edilebilir. Dipnot: Irzık, Deconstruction and the Politics of Criticism, sayfa 24'ten 27'ye. Özellikle dilin kendinden başka bir şeyi temsil etmesinden söz edilemez. Derrida, dilin dünyayı ifade etmeyip onu kurduğunu söylerken, geleneksel referans ilişkilerini ters döndürür. Metin salt dildir. Aynı zamanda her şey metindir. Metnin dışında bir şey yoktur. Metin veya dilse, hangi söylemin parçası olduğuna göre sürekli değişen anlam göstergeleri oluşturur. Anlam sabit değildir. Yazanın ya da konuşanın algılayabileceği bir gerçekliğe çivilenmiş değildir. Derrida'ya göre sözün ya da metnin anlamı yazarın niyetiyle de sabitleştirilemez. Yazarın niyeti ancak anlamı geçici olarak kuran bağlamın öğelerinden biridir. Derrida için herhangi bir metinsel ağının anlamını mutlaklaştırıp metnin tamamına atfetmek, bağlamsalı mutlaklaştırmak, ağını genelleştirmek, yok olanı varmış gibi göstermekle eş anlamlıdır. Dolayısıyla bu tür okumadan söz edebilirsek eğer, doğru okumanın peşinden koştuğu ve sürekli olarak metonimik bir kaydırmayla okurun elinden kaçırdığı anlam eksik kalmaya mahkumdur. Derrida zaman zaman sofistlikle suçlanmıştır. Bu suçlamanın başlıca iki nedeninden biri, Derrida'nın düşüncesinde ve yazışında felsefenin sistematikliğinden çok kurmaca anlatının metonimik güzergahını izlemesidir.